Ayrım 12. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 222. G.T. Kocaların sen istemeden o işi yapması tecavüz sayılıyorsa, vallahi de billahi de tecavüze uğramayan kadın yoktur o zaman. Tanıdığım ne kadar kadın varsa, akrabalarımdan kocası o işi zorla yapmıştır. Hele büyük halamın kocasının uçkuru hep çözüktür. Her gece ister, halam da insandır canım, hasta olur, başı ağrır, yorgun olur ama dinlemez. Bu yüzden çok dayak yemiştir. Aha bu saçımın sayısı kadar dayak yemiştir. Olma dedikçe dayak yer, eniştem de o olma dedikçe yakasından düşmez. Yine de o işi yapar. Halamın ömrü enişteme beddua etmekle geçmiştir. Ben bildim bileli halam iki gözü iki çeşme ağlamıştır bu yüzden. Onun için enişteme hep köpek soylu der halam. Ne saçımı kuru gördüm diye ağlar, ne karnımı çocuksuz gördüm, ne canımı karasız gördüm, yaktı yandırdı beni bu adam der de başka bir şey diyemez. M.A. Ben iki çocuk annesiyim. Oğlum yurt dışında master'ını yapıyor. Kızım yüksek okul sınavlarına hazırlanıyor. Ben doğu kökenli bir ev hanımıyım. Bundan birkaç yıl önce kızımı da yanıma alarak kadın hastalıkları uzmanı bir doktora gittim. Doktor erkekti ve 50 yaşlarındaydı. O doktora tavsiye üzerine gitmiştim. İçeri alındığımda soğuk terler döküyordum. Erkek doktora hiç alttan muayene olmaya pek alışık değildim. Doktor şikayetlerimi sorarak muayene etmeye başladı. Ama iş uzadıkça bir tuhaflık olduğunu düşünsem de belki durum bunu gerektiriyor diye gözlerimi sımsıkı kapatarak muayenenin bitmesini sıkıntıyla beklemeye başladım. Ama doktor bir türlü muayene işini bitirmiyordu. Bir ara gözlerimin üzerinde kapattığım kolumun altından doktora baktığında yüzünün çok farklı bir şekilde değiştiğini gördüm. Doktor cinsel organımla oynuyordu. Kalkmak istediğimde buna müsaade etmemişti. Ben hala acaba doktor hakkında yanlış mı düşünüyorum diye kendimi sorguluyordum. Bir ara doktor bana bir şey hissetmiyor musun diye sordu. Ardından da kendini rahat bırak sıkma diyerek sanki elini içinde dolaştırıyordu. Ben ne yapmak ne demek istediğini anlayamadığım için cevap veremiyordum. Sanki dilim tutulmuştu. Sonra doktor bana ne kadar duygusuz ve duyarsız bir kadınsın dedi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Elini cinsel organından çıkararak arkama dolandı. Ben hemen fırlayıp oturmuştum. O masadan inmeme müsaade etmiyordu. Arkadan bana sarılmış göğüslerimi okşuyordu. Donup kalmıştım. Kızım hemen kapının önünde oturuyordu ve ben sesimi çıkaramıyordum. Doktor bana sarılıp okşayarak orgazm olmuştu. Ben sesimi bile çıkaramamıştım. O günden sonra bir daha da doktora gidemedim. Aylarca olayın etkisinde kaldım. Doktorlara ve erkeklere olan güvenim sarsıldı. Bu olayı ilk defa anlatıyorum ve şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Bu da bir tecavüz değil mi? G.A. Ben 3 çocuk annesi, 2 torun sahibi, 53 yaşında bir kadınım. Çocuk denilecek yaşta evlendirdiler beni. Bir süre çocuğum olmadı. O zamanlar kocamın da işi pek iyi değildi. Sonra zaman içinde kocamın işleri düzeldi. 3 çocuğumuz oldu. Kocamın kendi iş yeri vardı. Gittikçe iyiye gidiyordu. Bir süre sonra kocam değişmeye başladı. Benimle ters ilişki kurmak istiyordu. Bu durum benim çok gücüme gidiyordu. İkimiz de yaşını başını almış, orucunu tutan, namazını kılan insanlardık. Adam sanki birdenbire şeytanlaşmıştı. Allah'ını, dinini, peygamberini unutmuştu. Bir gün yine benimle farklı bir yolla, yani arkadan birlikte olmak istedi. Ben kendisiyle kavga ettim. Beni döverek bana zorla tecavüz etti. O günden sonra bu olay sık sık tekrarlandı. Artık hiç normal bir şekilde isteyerek birlikte olmuyorduk. Eve de az gelmeye başlamıştı. Nerede kalıyordu, ne yapıyordu bilmiyordum. Eve geldiğinde ne zaman benimle yatmak istese ben dayak yiyordum ve birlikte olmak istemiyordum. O da beni döverek zorla benimle yatıyordu. Bu yıllarca sürdü. Hatta torunlarımız olana kadar ben kocam tarafından tecavüze uğradım. Utancımdan kimseye bir şey söylemedim. Çocuklarım olduğu için evi terk edemedim. Yıllarca o adamın bana yaptıklarına katlanıp kaldım. Kocam bundan birkaç yıl önce iş yerinde kalp krizi geçirdi. Bir süre hastanede yattı, sonra eve çıkardık. O günden sonra bana iyi davranmaya başladı. Bir gün cesaretimi toplayıp kendisine bana neden yıllarca öyle kötü davrandığını sordum. O da bana hayatında bir kadın vardı, senin evi terk etmeni ve benden boşanmanı istediğim için öyle yapıyordum dedi. Şimdi Allah'a şükür aramız iyi. Gül gibi geçinip gidiyoruz. O kadın için bana öyle yapmış. Allah o kadının belasını versin. Kadınlar şeytandır kızım. Adamların aklını başından alıyorlar. Erkekleri dinden imandan çıkarıyorlar. Benim adam o kadından ayrıldıktan sonra melek gibi biri oldu. Hasta olduğu için orucunu tutamasa da 5 vakit namazını kılıyor. Kadınız, katlanacağız ne yapalım? Ben katlanmasaydım şimdi yuvam çoktan dağılıp gitmişti. Erkek bu. Nasıl isterse öyle yapar. Ne yapacaksın? Bizim kaderimiz böyledir. Benim anam sanki farklı mıydı? Gece yaralarında az mı dayak yediğine şahit olmuştum. Bir gece yarısı yatakta bir kadın neden dövülür? Erkek erkektir, hepsi aynıdır. Allah hepsinin belasını versin. Ne yapalım, kadınız işte. Erkek ne diyorsa, nasıl istiyorsa öyle oluyor. Başka çaresi yok ki. Bizim kaderimiz de böyle yazılmış. Allah sevdiği kula dert verirmiş. Bugünüme de şükürler olsun. Yine de şükretmek lazım. Zeynep A. 19 yaşında evlendim. 4 çocuk annesiyim. 3'ü kız, 1'i oğlan. Evlenir evlenmez hamile kaldım. Çocuk doğduktan 10 ay sonra ikinci defa hamile kaldım. 1,5 yıllık evliyken kocam arkadan istemeye başladı. Çok şaşırmış ve üzülmüştüm. Ben hayır dedikçe o ısrar ediyordu. İçime bir korku düşmüştü. Ya o anda arkadan içime girerse diye. Bu korkuyla ne evliliğimden ne cinsel yaşamımdan hiçbir şeyi anlamadım. Bir ara acaba hamile kalırım diye mi böyle olsun istiyor diye gidip doğum kontrol hapı aldım. Yine ısrarında devam edince bir süre sonra hapı içmekten vazgeçtim. Artık yatağa gitmek istemiyordum. Uyusun diye oyalanıp duruyordum. Hiç cinsel isteğim kalmamıştı. Bu durum beni psikolojik olarak çok etkiliyordu. Çocuklarıma kötü davranıyordum. Zaten çocukluğumda yaşadığım bir olay beni etkilemiş ve korkutmuştu. 6 yaşındaydım. Annemle birlikte komşuya oturmaya gitmiştik. Evin 14 yaşındaki oğlu bir ara doktorculuk oynayalım diye başka bir odaya götürmüştü. Beni belden aşağı soyup domaltarak arkadan bir şeyler yapmaya başladı. Ne yaptığını bilmiyordum ama korkuyordum. Arkadan makatıma sürüne sürüne boşalmıştı. Bacaklarından aşağıya bir şeyler akıyordu. Koşarak annemin yanına giderek "Anne bak sıçtı!" diye ağlıyordum. Annem çok telaşlanmıştı. Beni alıp doktora götürdü. O günden sonra biri arkama geçse ürkerim. Şimdi ben size sormak istiyorum. Neden hep kadınlara yaşadıkları sorulur da erkeklere sorulmaz? Gidip erkeklere neden böyle yapıyorsunuz diye sormuyorsunuz. Kadınların yaşadıkları yazılıyor da erkeklerinki yazılmıyor. Gidin karısını arkadan kullanan erkeklere bunun nedenini sorun. Bir mikrop yuvasından ne anlıyor da kadına acı çektiriyor. Bence arkadan isteyen erkekler eşcinseldir ve bunu söylemiyorlar. Madem eşcinseller gidip birbiriyle yaşasınlar. Bizden ne istiyorlar? Benim evliliğim 36 yıl sürdü. Ben 36 yıl boyunca bana tecavüz edildiğini düşünüyorum. Çünkü ben hiç istek duymuyordum. Cinsel birleşme süresince de acaba arkadan girecek mi diye ödüm kopuyordu. 36 yıllık evliliğimin bende bıraktıkları kırgınlık ve küskünlüktür. Erkeklere karşı hiçbir şey duymuyorum. Bir kadının boşandığını duyduğumda hemen soruyorum. Sizi arkadan mı yapmak istedi diye. Sanki bütün boşanmaların nedeni oymuş gibi geliyor bana. Beni bu kadar etkilemiş. Bir keresinde Kadıköy'de bir markette alışveriş yapıyordum. Orta yaşını biraz geçkin bir kadıncağızın ne kadar canı yanmışsa herkesin içinde bağırarak şunları söyledi. Damadım kızımı önden, beni arkadan kullanıyor diye. Asıl gidip böyle erkeklere sorun bu konuları. Onlardır kadınlara tecavüz eden, sapık ilişkilere zorlayan onlardır. Asıl tedavi olmaları gereken de böyle erkeklerdir. Onlardan o kadar çok ki. Kadınlara sorduğum bu soruları neden gidip erkeklere de sormuyorsun? Tecavüzün insan ruhunda bıraktığı iz nedir? Profesör Doktor Şayika Yüksel. İnsan şiddete veya saldırıya maruz kaldığında ruhsal bakımdan sorunlar yaşama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örneğin deprem, sel gibi doğal afet yaşayan kişilerin %10'unda ruhsal bozukluk görmekte hayatlarını aksatan sorunlar çıkmaz. Hayatını aksatan sorunların başında tecavüz geliyor. Tecavüze uğrayanların %95'i tecavüz sonrasında ağır ruhsal sorunlar yaşayabiliyorlar. Biz buna travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bunlar zaman içinde düşüyor olsa da tecavüze uğrayan her 4 kadından birinde 2 yıl, 5 yıl gibi uzun bir süre sonra bile devam etmesi bu olayın bıraktığı izin ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir durumdur. Tecavüz edilen kişilere aman ne olacak 5 dakika veya 1 saat yaşandı bunun ne zararı olabilir gibi düşünceler öne sürebilirler. Bu doğru değildir. Tecavüze uğrayan her 4 kadından biri ömür boyu bir hastalığa mahkum edilmiş gibi bir durumla karşı karşıyadır. Bizim travmatik gibi bir alanla başa çıkmamız için önce bu zor durumu kabul etmemiz, adını koymamız, nasıl başa çıkarızla ilgili çaba harcamamız gerekiyor. Bu durumda yakınları yardımcı olabilirler mi? Olurlarsa ne kadar olabilirler? Ne olursa olsun çabayı harcayan kişi, zorluğu yaşayan kişidir. Hiç kimse başkası adına bir zorluğu yaşayamıyor. Tecavüze uğrayan kadına tabii ki yakınları, eşi, dostu, sevgilisi destek olmalı. Bu önemlidir. Ama kendisinin aktif bir mücadele, aktif bir çaba göstermesi zorunluluktur. Tecavüzün hemen ardından tecavüz mağdurunda yaşananlar nelerdir? Çok zor bir olaydır bu. Şok oldum deriz ya, bu da şok denilen türde bir olaydır. Bazı kişiler o olayı sanki sinema izlemiş gibi, ben yaşamadım gibi hatırlayabilirler. Kopuk kopuk hatırlıyor olabilirler. Tecavüz bedensel bir olaydır. Genel tepki, kişi kirlendiğini düşünür, hisseder, derhal temizlenme çabasına girer. Tekrar tekrar yıkanma ihtiyacı duyar. Bu anlaşılabilir, beklenebilir bir davranıştır. Bu şekilde deliller yok edilmiyor mu? Tecavüz eden kişiyle ilgili bir yaptırım yapılmak isteniyorsa, deliller yok olmadan, en kısa sürede yıkanmadan, saldırı sırasında üstünde bulunan giysilerle muayene olması, suç duyurusunda bulunması çok önemlidir. Tecavüze uğrayan kişinin o anki ruh halinde göz önüne alırsak, bu zor oluyor mu? Tabii ki çok zor bir şeydir. Bir yandan saldırıya uğramışsınız, bir yandan da saldırıya uğrayan kişi olarak delilleri ve bilgileri de verme konumunda yükümlülük alan kişisiniz. Aslında bu durumda uygun olan tecavüz eden kişinin kendini aklaması ve bunu ispat etmesi gerekmektedir. Fakat bu böyle olmayacağına göre tecavüze uğrayan kişi eğer yasal olarak hakkını aramak istiyorsa, tecavüzcünün yasal olarak yükümlülük, sorumluluk taşımasını istiyorsa ilkin adli tıba başvurması gerekmektedir. Şimdi burada da bir çelişki var. Çünkü travmanın ardında hemen o travmatik yaşantıya benzeyen duruma girmek rahatsız edicidir. Tecavüze uğrayan kişilerin bedenlerine tecavüz söz konusu olduğundan, cinsel anlamda tecavüzcünün zorluk yarattığı, saldırdığı bölgelerin muayene edilmesi gerekmektedir. Bu başvuruları caydıran, korkutan bir durum olmaktadır. Bu başvuru sonrasında yaşananları da dikkate alırsak, herkes %100 muhakkak başvurmalı mı? Başvurmak isteyenlerin başvurması uygundur. Ama %100 başvursun mu? Şimdi başvurular da kişiye bir zorluk, bir yükümlülük yüklemektedir. Bu da ihmal edilmeyecek bir durumdur. Bu nedenledir ki tecavüzle ilgili mücadelenin uygun koşullarda yapılabileceği toplumlarda, ülkelerde, örneğin Avustralya'da, tecavüz mağdurlarıyla ilgili her ilde, her vilayette, her mahallede kadınların saldırıdan sonra kolayca ulaşabileceği özel başvurma birimleri var. Bize de bulunan Mor Çatı, Kader gibi kurumların dışında. Bu anlamda yetiştirilmiş özel polis, özel danışmanlar var. Saldırıdan sonra yaşanan zorluklarda bilindiği, birbirlerini iyi tanıyan, alışık olan bir ekiple çalışıldığı için hem psikolojik hem adli değerlendirmeler daha uygun koşullarda olabiliyor. Ama eğitimsiz ve hazırlıksız olunca travmanın ardından tekrar tekrar travma edici, zorlayıcı ortamlara girilebilir olaylar yaşanabilir. Adli değerlendirmeler sırasında bir kere bunun azaltılması lazım. Eğitim anlamında hiçbir çalışma var mı? İstanbul Barosu'nun Kadın Hakları Hukuk Komisyonu, şiddet mağduru kadınlarla ilgili özel çalışmalar, kendi meslek içi eğitimlerinde hukukçuların o konuda bilgilerini, görgülerini artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Aynı şekilde biz psikoloji, psikiyatri gibi tıbbın farklı dallarında da arkadaşlarımızla eğitim çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle tecavüzü kadınların %90'ı, kadın olduğu için kadın diyorum ama tecavüze uğrayan erkekler ve özellikle genç erkekler, çocuklar da olabiliyor, rastlayabileceği, karşılaşabileceği, bunlarla ilgili eğitim almış, uygun yaklaşım gösterebileceği profesörler vardır. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Tecavüzden sonra tecavüz mağduru kendi durumuna nasıl yaklaşıyor? Tecavüzden sonra öteki travmalarda olduğu gibi zorluklar olabiliyor. Ama en problemli, en önemli zorluklardan birisi niye ben? Niye bana oldu? Niye benim başıma geldi? Niçin ben seçildim? Bunun cevabı yok. Tıpkı insan bir yakınını kaybedince sorduğu gibi soruyor. Neden benim çocuğum öldü? Eşim veya babam öldü? Soruyoruz ama cevabı yok. Herkesin başına gelebiliyor. Tecavüzün 15 ile 30 yaş arasındaki kadınların riski olabileceğini biliyoruz. Ama her yaşta bu riskin olabileceğini de biliyoruz. Bebeklik yaşından 70 yaşına kadar. Hatta bedensel ve beyinsel özürlü olanlar bile tecavüzcü için av olarak değerlendirilebiliyor. Tecavüzün en büyük zorluklarından biri niye ben? Bu sorunun cevabını bulmak pek mümkün değil. Tecavüzcüyü caydırıcı bir yaptırım var mıdır? Yoksa ne olabilir? Tecavüzcüyü tecavüz etmekten caydıracak en önemli şey, bu durum bana zarar veriyor düşüncesinin ve gerçeğinin olması lazımdır. Durumu değerlendirmek, insanın kendisinin yaşadığı zorluklarla olabilir. O zaman tecavüzcü de, ben herkese rezil oluyorum, karımla, çocuklarımla görüşmem engellenecek diye düşünürse, yani kendisini zarar görebileceğini düşünürse, o zaman değerlendirmelerinde ciddi farklılıklar olabilir. Bir başka sorun da genel olarak adli başvuruların çok düşük olmasıdır. Polis başvurularından mahkeme sonuçlarına doğru gittiğimizde çok azı diyebilirim ki 20'de birinin başvurduğunu görüyoruz. Başvuranların arasında 100 kişiden sadece birkaç kişi tecavüzcü aleyhine sorumluluğunu gösteren sonuç alabiliyor. O zaman resmi başvurularda kişinin bir sonuç almasının tersine yaşadığı haksızlığın ve saldırının doğru olmayabileceği şeklindeki kuşkular uyandıran bir sonuçla bitebiliyor. Bu sonuçlarda kişiler adalet arama duygusundan vazgeçirebiliyor. Tecavüz mağdurunu bir daha mağdur eden bu adaletsiz durum, tecavüze uğramış kişilerde nasıl bir ruh hali yaratıyor? Bu durum adaletsizlik duygusunu artırarak tecavüze uğrayan kişilerde çok yüksek oranda öç alma duygusunu geliştiriyor. Öç alma duygusu, neden bana zarar verdin, ben de sana zarar vermek istiyorum şeklinde bir duygudur. Burada da iki sorun ortaya çıkıyor. Öç alma duygusunun neden olduğunu anlayabiliriz ama öç alma duygusunun sürekli taşıyan kişinin kendisine çok zararı var. Hayatın diğer keyiflerini, diğer işlevlerini götürmekte, yaşamakta zorluk çekecektir. Bu çok önemli bir sorundur. İkincisi, öç alma düşüncesi öç alma eylemine geçebilir. Şöyle bir örnek verebilirim. Böyle bir vakamız vardı bizim. Bir kızı köyünde eşraftan zengin bir ailenin oğlu 3 kişiyle kaçırıyor. Genç kız da çok mütevazi bir aileden geliyor. Kızın yaşı 18'ine yakın. Kızı kaçıranlar gönüllü olarak geldi diyorlar. Dava tutuksuz devam ediyor. Bir duruşma öncesi dışarıda kızla alay ediyorlar. İspat edemezsin. Boşuna uğraşma, mahkemeye girme diye. Genç kız çok öfkeleniyor. Herkesin gözü önünde çocuğu yaralıyor. Tecavüze uğrayan kişi öç alma duygularını, yani psikolojik olarak anlaşılabilir zorunlulukların etkisiyle kişiyi yaraladığı için hapse gönderiliyor. Öç alma duygusunun halledilmemesi azımsanacak bir durum olmamalı. Bağlantı kurabildiğim tecavüz mağdurlarının çoğu psikolojik destek almamışlardı. Birçoğu bana yaşadıklarımı unutturamaz diye gerek görmüyordu. Psikolojik tedavinin önemini biraz açar mısınız? Cinsel saldırıya uğrayan kişilerden bize başvuruda bulunanlar oluyor. Başvuruda bulunanlara biz az veya çok yardımcı olabiliyoruz. Ama hiçbir zaman yaşananların unutulabilmesi için bir tedavi söz konusu değildir. Biz de onu yaşamışızdır. Yaşadıklarımız bizim düşüncelerimizi, varlığımızı etkiliyor. Bizi başka türlü değerlendirmelere itiyor. Psikolojik tedaviyle kişinin bu değerlendirmesini yeniden oturtabilmesi ve kişinin hayatını ruhsal sağlığında koruyarak rahatlıkla götürebilmesi için destek olmaya çalışıyoruz. Bu bazen ilaçla, bazen psikoterapiyle, bazen de ikisiyle birlikte olabiliyor. Tedavilerini sonuna kadar götürüyorlar mı? Tedavi olmadan da düzelme olabilir mi? Çocukken cinsel istismara uğramış, ensest yaşamış olanlardan çok sayıda başvuru oluyor. Ama erişkin kadınların, erişkin olduktan sonra tecavüze uğrayanların başvuru sayıları son derece düşüktür. Genelde bir veya iki defa geliyorlar. Tedavilerini tamamlayanların sayısı feci derecede azdır. Bazıları tabii ki tedavi olmadan düzelebilir. Ama hepsinin de tedavi olmadan iyileştiğini düşünmek doğru olmayacaktır. Tecavüze uğramış kişinin iyi olmadığını düşünmesi, tedavi olmam gerekiyor diyebilmesi için hangi belirtilerin olması gerekiyor? Belirtilerin önemli bir bölümü psikolojiktir. Cinsel saldırılarda genel belirtilerde olabiliyor. Örneğin ağrı sorunu yaşıyor. Bunun için doktora gidiyor ama araştırma bulgularında organik bedensel herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Ama ağrılar gerçek ağrılardır. Cinsel istismar nedeniyle travma sebebidir. Doktoruna da bir şey söylemediği için hem parasını hem zamanını boşuna harcamış oluyor. Halbuki psikolojik zorlukları doğrudan bir uzmanda aramak hem zorlukları azaltmak hem kolay halletmek anlamına geliyor. Tedaviye zamanında başvurulursa daha fazla yara almadan bu duygulardan kurtulmak mümkün mü? Biz psikolojik tedavileri ne kadar erken başlarsa o kadar yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Ne kadar kısa zamanda tedavi başlarsa zihinde öç çalma düşünceleri, zarar verme duygusu, bütün erkeklere genelleşmiş olan yanlış bir nefret o kadar kolay halledilebilir. Bütün erkekler tecavüzcü değildir. Keyifli cinsellik yaşamalarını engelleyen ya da insanlara güvenlerini bozan bir durumun olmaması için uygun tedavilere başvurmak mümkün. Tedavilerimiz her zaman uzun tedaviler değildir. Birkaç aylık 10-15 seanslık tedavilerden de yararlananlar var. Bu tedavilerde kısmen zorluklardan kurtulabilirler. Bir de genel olarak tedavilerin bir işe yaramadığı düşüncesi var. Tedavi az ya da çok işe yarayabilir. En azından denendikten sonra yaramıyorsa yaramasın. Eğer yarıyorsa işe yarayan bir şeyi ziyan etmiş oluyor. Bir başka durumda tedavide benim anılarım canlanacak, yeniden kötü olacağım düşüncesidir. Tedavide tekrar anıların yaşatacağı bir zorluk olabilir. Ama bu zorlukla baş etmenin tedavisinde tedavinin içinde veriliyor. Aksi takdirde bir ateşin devamı gibi ine çıka belirtiler devam edecektir. Tecavüzlerin saklanmasında toplumun bakış açısının rolü nedir? Tecavüze uğrayanlar genel olarak insanlara karşı güvenlerini kaybettiklerinden açıklamakta zorluk çekiyorlar. Toplumda mit olarak genel düşünce tecavüze uğrayan veya işkenceye uğrayan kişinin acaba kendisinin ne gibi bir kabahati veya problemi vardı diye bir ayrıma gidiliyor. Sanki haklı tecavüz, haklı işkence varmış gibi bir ayrıma gidiliyor. Her koşulda insana zarar veren bir muamelenin insan tarafından yapılması uygunsuz ve zararlı bir şeydir. Bunun haklısı gibi bir durum tartışma konusu bile olamaz. Tecavüze uğrayan kişiler bazen kendilerini haksız görebiliyor. Ben geceleri sokağa çıktım ya da o adamın yanında uzun zaman oturdum, beni eve bırakmasına izin verdim ya da onun evime girmesine izin verdim gibi. Kendisinin yaptığı masumane olağan davranışları kendi suçu gibi görme ve o suçu üzerine alma gibi bir durumu olabiliyor. Cinsel travmayı uğrayan kişinin sorunlarından biri de kendini güvensiz hissetmesi, güvensizleştikçe yanlış ve eksik değerlendirmelere girmesidir. Tecavüze uğradığını yıllar sonra hatırlayanlar oluyor. Bu nasıl oluyor? Erişkin yaştaki travmaları genelde unutamayız. Ama çocukluk yaşında geçirilmiş travma unutulabiliyor. Diyelim ki 5 yaşında yaşanan bir travma 25 yaşında hatırlanabiliyor. Travma belirtileri o devrede çıkabilir. Tedavi gereksinimi doğabilir. Gözlemlerinize dayanarak tecavüz sayısında artma veya azalma var diye bir şey söyleyebilir miyiz? Bu anlamda bir şey söylemek mümkün değil. Adli tıp başvurularına bakılırsa çok ilginç bir sonuç var. Türkiye'de cinsel istismara uğrayanların arasında erkeklerin fazla olduğu görülüyor. Çünkü kırsal kesimde erkek çocuk cinsel istismara uğramışsa bunun suç duyurusu ile bildirilmesi daha fazladır. Kız çocuklarına yapılan cinsel istismar ya bilinmiyor ya kimseye bildirilmiyor. Adli tıba yansıyanlar bir biçimde yaralananlar ve özgün bir grup. Türkiye için geneli temsil edici bir özelliği yoktur. Cinsel istismarın genelde eğitimsiz ve yoksul insanlar arasında yaşandığı doğru bir yaklaşım mı? Cinsel istismarın, aile içi cinsel istismarın fakirlerde, eğitimsizlerde, muntazam olmayan ailelerde, babanın içki içiyor olmasını da eklersek maalesef bu kesimlerde cinsel istismarın daha çok olduğu bekleniyor. Bilmiyorum, zor bir soru belki olabilir de. Yalnız orta sınıflarda olan cinsel istismarlar sınıfsal konumları nedeniyle daha çok korunaklı oluyorlar. Tecavüzden sonra orta sınıflarda maddi yaptırımlar devreye girebiliyor. Ya da itibar kaybı nedeniyle açıklamalarda zorluk çeken kişiler oluyorlar. Onun için sorunuzun karşılığını bulabilmeniz oldukça zor. Cinsel istismarcı dediğimiz kişiler kimlerdir? Buna cevap aramak çok kolay değil. Özellikle vurgulamak istiyorum, cinsel istismar yapan kişilerin önemli bir bölümü ruhsal hastalığı olan kişiler değil. Bunların bazılarının psikolojik sorunları olabilir. Yalnız bunlar durumu değerlendirebilen bir şeyin yanlış olup olmadığını, zarar görüp göremeyeceğini hesap edebilen kişilerdir. Bazı akıl hastaları, keyfi çok yükselmiş, mani dediğimiz hastalar, belirli bir yaşın üstüne çıkmış bunamışlar, bu tür davranışlar gösterirler. Zaten bu kişiler niyetlerini saklayamazlar. Zaten bunlar cinsel istismarlar içinde sayılmayacak kadar küçük bir bölümü oluştururlar. Bunun dışında gönüllü ilişkilerini zor kullanarak, bundan keyif alarak yaşayan kişiler var. Evlilik içinde de aynı şekilde yer alabiliyorlar. Bunların tedavisi mümkün mü? Cinsel istismar açıkça desteklenebilecek bir durum değil. Yalnız çarpıcı olan bir durum var. Tecavüzcülere hapishanede bile saldırılar olabiliyor. Bu anlamda zorluklar yaşanabiliyor. Cinsel istismar yapanların önemsenecek bir bölümünün saldırganlık ve cinsel istismar öyküsünün ergenlik çağlarında çok genç derecede başladığını biliyoruz. Bunların bir bölümü cinselliğin keyfini farklı yollardan ifade eden kişiler. Bunların başkalarına zarar verebilen kişiler olduğunu biliyoruz. Bunların bazen psikolojik zorlukları da olabiliyor. Ergenlik çağında cinsel istismara başlayan kişiler durum ortaya çıkmadığı takdirde bu hayatları boyunca sürdürdükleri gizli kalacak durum olabiliyor. Bu kişilerin cinsel istismarcı olarak tabii ki sorumlulukları var ama sadece hapse atma da bir çözüm değildir. Bu kişiler kimdir diye bir profillerini çıkarılması ve tanınması gerekir. Ergenlik çağındaki cinsel istismarcılara özel rehabilitasyon programı uygulayarak tedavilerini yapılması gerekir. Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde yapılan çalışmalar göstermiştir ki sadece hapis cezası ile yetinilen cinsel istismarcılar cezası bittikten sonra %100 yine aynı suçu işlemiştir. Ama bunların eş güdümlü olarak rehabilitasyon programlarına alınan ve bunları tamamlayanların arasında cinsel istismar öykülerinde yarı yarıya bir azalma olduğunu da bilmekteyiz. Bu programlar kolay olmasa da uygulanması gereken programlardır. Bu programları uygulamazsak yeni istismarların olacağını bilmek lazım. Tecavüze uğrayan kişi hemen suç duyurusunda bulunmamışsa sonradan tecavüze uğradığını ispat etmesi oldukça zor oluyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de psikolojik bulgular delil olabiliyor mu? Tecavüzün üstünden zaman geçmişse bedende bulunan delil olabilecek maddeler kalmaz. Yalnız psikolojik bozukluklar zorluklar olur. Tecavüze mağdur kalanlarda psikolojik bozuklukların neler olduğunu bugün tıp biliyor. Kapsamlı muayene sonucu erişkin veya çocuklardaki psikolojik belirtileri saptamamız mümkün. Genel olarak dünyada ya da gelişmiş ülkelerde tecavüze karşı mücadelede bilirkişilerin verdikleri raporlar delil olarak kabul ediliyor. Tecavüzün bir kanıtı olarak kullanılabiliyor. Türkiye'de biz bu raporları hazırlamaya çalışıyoruz. Maalesef mahkemelerde yaptırım ölçüsünde henüz yol almış değiliz. Bu konuda hukukçuların çalışmaları devam ediyor. Kitabın sonu. 31 Temmuz 2017. Sayfa 239.